Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Benim ülkem, Varis Diriye, en çok satan kadın yazardan bir uluslararası bestseller. Bilge Kültür Sanat 5. Basım. Şubat 2006 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Betül Ermiş. Bu kitap 212 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2009. Okuyan İris Gür. Benim ülkem. Top model, Birleşmiş Milletler elçisi ve cesur bir ruh. Varis Diriye olağanüstü bir kadın. Çölde yaşayan Somalili göçebe bir ailenin kızı. Dünyada en çok satan kitaplar arasına giren eseri Çöl Çiçeği'nde 5 yaşında sünnet edilerek başlayan, 12 yaşında evlendirilmek istenince çölden kaçıp Londra'da temizlikçilik yaparken Terence Donovan tarafından keşfedilerek top modelliğe uzanan hikayesini anlatıyor. Varis Diriye ülkesini terk etti ama ona hayat veren, onu şekillendiren kültürünü ve evini asla unutmadı. Kıtlık ve şiddetin kol gezdiği, kadınların sesinin duyulmadığı yerler neredeyse ölümüne neden olurken, ona aynı zamanda hayatta kalmanın yollarını öğretti. O, cesaretinin, direncinin ve mizah duygusunun kaynağını ve annesini bulmak istiyordu. Benim ülkem, onun bu dönüşünün ve bazen çok değer verip sevdiğimiz bir şeyin temsil ettiği şeyleri kabul etmeyebileceğimizin hikayesi. Benim ülkem bir eve dönüş macerası. Varis Diriye'nin sosyal çalışmaları dolayısıyla aldığı ödüller. 1997'de Afrika'da KGS, kadın genital sünnetini ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalardan dolayı Birleşmiş Milletler tarafından iyi niyet elçisi ilan edildi. 12 Kasım 1998'de Glamour Magazin tarafından yılın kadını seçildi. 17 Nisan 2001'de ABD Çocuklara Yardım Derneği Koruyucu Melek Ödülü, 6 Kasım 2002'de Benim Ülkem kitabı için Corin Uluslararası Kitap Ödülleri En İyi Kurgusal Olmayan Düz Yazı Ödülü, 2003 Viyana Çift Kanatlar Ödülü, 2004 Hamburg Dünya Kadınları Ödülleri Dünya Toplum Ödülü, 2004 Viyana Oscar Romero Ödülü. Doğduğum toprakları yepyeni bir gözle yeniden görmek istiyordum. Ama bunu nasıl yapacaktım? Ailemi bulmak imkansız görünüyordu. Deve çobanı bir kızın fotomodel olması kadar imkansız. Varis Diriye. Varis Diriye 1997'de Revlon ürünlerinin mankenliğini yapmış, uluslararası tanınmış bir modeldir. 1997'de Birleşmiş Milletler tarafından Afrika'da kadın hakları ve kadın genital sünnetinin kaldırılmasında çalışmak üzere özel elçi tayin edilmiştir. Varis Diriye oğluyla birlikte New York'ta yaşamaktadır. Sizin için oturup düşlemek, oturup okumak, oturup dünyayı öğrenmek, dışımızdaki dünyamızı, sorunlu dünyamızı, ruhların engin ufuklarını düşlemek, bütün düşlerimizi yaratan bağımsız, hür ruhlar yardım edin. Sizler de birer hayalcisiniz. Bana yardım edin. Dünya yenilenirken düşlerim sizin için. Langston Hughes. Afrika, sen çok güzelsin. Sana hiç söyleyen oldu mu? Sen güzelsin, Afrika. Tüm bedenin ve hisli dudaklarınla ruhumu öptün. Ve Afrika, sana bağlandım. Kalbimin her atışında, her nefes alışımda sen benimsin. Raşidah İsmaili. 1. Çöl Rüyası. Bir adam Allah'ın elçisine geldi ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, yeryüzünde bana en iyi dost kimdir? Peygamber, senin annendir dedi. Adam, başka kimdir diye sordu. Peygamber, senin annendir dedi. Adam ısrarla tekrar sordu. Başka kimdir? Peygamber tekrar, senin annendir diye cevapladı. Adam tekrarladı. Ondan sonra kimdir? Peygamber, ondan sonra babandır dedi. Hazreti Muhammed hakkında bir Somali kıssası. Somali'de cinler beyazdır ve her yerdedirler. Her yerde. İnsanların ve hayvanların içine girip onları hasta ederler. Oyunlar oynayıp bizi çılgına çevirirler. Bir yere koyduğumuz şeyin arkanızı döndüğünüz anda yok olduğunu görürseniz, bilirsiniz ki üzerine bir cin oturmuştur. Annem onlara, "Hey cin, eşyalarımdan uzak dur. Onlar senin değil, burada istemiyoruz seni," diye seslenirdi. Cinler hakkında her şeyi ve cinlerden nasıl kurtulacağını iyi bilirdi. Mesela hastalandığımız zamanlar içimizdeki cini çıkarmak için hangi ağacın yaprağı veya kabuğu gerektiğini bilir, çiçekleri, kökleri kaynatır ya da ağzımızda çiğnetir ve deri bir kesenin içinde özel yapraklar ve mantarlar saklardı. Annem duman, rüzgar ve yıldızlara bakarak bu işler için doğru zamanı tayin ederdi. Kendine güvenirdi. Çünkü o birçok sihirli güçle ödüllendirilmiş biriydi. Küçükken insanların hastalanan hayvanları ona getirdiklerini hatırlarım. Ben Somali'de bir çölde doğdum. Annemin kaç tane çocuğu vardı bilmiyorum. Birçok bebek doğarken ölürdü. Her Somalili gibi biz de keçi ve deve besleyip onların sütü ile beslenirdik. Geleneğe göre erkek kardeşlerim develerle ilgilenir, kızlar da daha küçük hayvanlara göz kulak olurdu. Ailem hiçbir yerde 3-4 haftadan fazla durmazdı. Hayvanlarımız o bölgenin otlarını yiyip bitirdiğinde başka bir otlak aramak için yola çıkardık. 8 gu yağmur mevsimi yaşındaydım. Kampımızın yakınlarında bir yerde keçileri otlatıyordum. O sabah bir gün önce gördüğüm yere gidebilmek için kum tepelerini ve kuru dere yatağını koşa koşa geçtim. Burası akasya ağacı ve biraz da yeşillik olan bir yerdi. Keçiler arka ayakları üzerinde yükselip aşağı çektikleri dalların sarkan yapraklarını yerler. Yağmur mevsiminde keçileri kendi haline bırakabilirsiniz. Ama kurak mevsimde yeşil alanları bulmalı ve gözünüzü keçilerden bir an bile ayırmamalısınız. Çünkü her çalının ardından bir yırtıcı hayvan çıkma ihtimali vardır. O sıcak öğle saatinde bir gölgeye oturmuş, tahta parçalarından yaptığım bebeğim ile oynuyor, bir yandan da kendi kendime şarkılar mırıldanıyordum. Büyüyünce ne olmam gerektiğini çok iyi biliyordum. O küçük yaşında bile kiminle evleneceğim belliydi. Oyunumu oynarken evimi yapmıştım. Küçük taşlarla keçilerimin, büyük taşlarla develerimin ahırlarını yaptım. Kumlardan kocaman yuvarlak bir ev yaptım. Kumun ıslak olması iyiydi. Böylece evime istediğim gibi şekil verebilmiştim. Evimizi annem yapardı. Üstünü kendi ördüğü hasırlarla kaplar, böylece taşınırken kolayca toplayıp develerimize yüklerdik. Benim evimde onunki gibi güzel ve güvenli olmuştu. Kocam ve çocuklarımla birlikte ailemden çok uzaklarda bir yerde yaşıyorduk. Öğlen güneşinin sıcağında her şey hareketsiz duruyordu. Akşam olup da kampımıza doğru yola çıktığımda aniden bir sırtlan sürüsünün şeytani sarı gözleriyle karşılaşıverdim. Çok korkmuştum. Çünkü sırtlanlar iyi avcıdırlar ve dikkatli olmazsanız hem sizi hem de keçilerinizden birini kolayca ele geçirebilirler. Bu yüzden kendinizi büyük ve korkusuz göstermelisiniz ki korktuğunuzu sezmesinler. Annemin en sevdiği keçi beyaz, başını kaldırıp havayı koklayınca baktım ki karşıdan bir adam devesinin ipini çeke çeke geliyor. Develer genellikle en öndeki tahta çan taşıyan deveyi izlerler. Tıpkı birbirlerinin kuyruğunu hortumlarıyla tutan filler gibi. Bu tuhaf devenin dizleri bükülüyor ve olduğu yerde garip bir şekilde dönüyordu. Ama o buna hiç direnmiyor, ağzından köpükler salarken sallanıyordu. Arada durup baştan aşağı ürperircesine titriyordu. Kesin devenin içinde cin vardı. Zavallı hayvanı tepenin etekleri boyunca çekiştiren adama baktım. Birden deve yere çöküverdi. Adam onu kaldırmak için bağırıyordu. Kemerindeki sopayla dürtmeye başlamıştı ki deve kumların üzerine uzanıp seyirmeye başladı. Bu deve bir hal, hamile bir dişi ki bu kadar uğraşıyor diye düşündüm. Adam yere oturdu ve başını iki elinin arasına aldı. Yetişkin bir adamın pis yerlere bu şekilde oturmasına şaşırmıştım. Göçebeler tek ayakları üzerinde durup, diğerini dizlerine dayayıp, omuzlarına astıkları sopaya kollarını dolayıp, öylece durarak ya da yere çömelerek dinlenirler. Daha önce hiçbir devenin böylesine dövüldüğünü görmemiştim. Benim ailemde develer kıymetlidir. Develeri olan bir adam güç sahibi demektir. Çünkü onları satarak evlenebilir ya da istediği şeyleri satın alabilir. Develer mukaddes hayvanlardır. Babam ve amcalarım sürümüze sert davranırlar. Ancak sadece söz geçiremedikleri veya ayak diredikleri zaman kırbaç kullanırlardı. Develer sakin hayvanlardır ama ben ısırılma tehlikesine karşı onlardan daima uzak durulması gerektiğini bilirdim. Adamın beni de iteklemesinden korktuğumdan ona görünmeden izliyordum. Eve koşup anneme olanları anlatmak istiyordum ama keçileri bırakamazdım. Eğer keçilerden biri sırtlanlara yem olursa babam çok kızar ve beni dövebilirdi. Çalıların arasında bir yavru ceylan gibi saklanmış, nefes almaya bile korkuyordum. Sonunda halın titremesi durdu. Etrafına bir an bakıp yerde yattığını fark etti. Bacaklarını karnına doğru çekip birdenbire ayağa kalkıverdi. Güzel bir deve olmasına karşın onun da ağzı diğerleri gibi köpüklü ve salyalıydı. Sonra bu olayı pek çok kere yaşadığı belli olan adam da ayağa kalktı ve deveyi tekrar çekiştirmeye başladı. Tuk da otlakta aşağı doğru yürüyüp karşı taraftaki kampımıza doğru ilerlediler. Adamcağız deve için çok endişeleniyor diye düşündüm. Çünkü eğer ölürse adam hem devesini hem yavrusunu hem de onların sağlayacağı birçok şeyi kaybedecekti. Çok uzun zamandır havalar sıcak ve kurak gidiyordu. Büyükler bu konuda hiç konuşmasalar da bu yüzden endişeli olduklarını biliyordum. Fazla suyumuz yoktu. Çünkü Tuk'taki kuyular her gün biraz daha kuruyordu. Hayvanlara su bulabilmek için kampımızı defalarca oradan oraya taşımıştık. Bir gece yeni doğan bir deve ölmüştü. Doğduğunda saçları beyaz olduğu için yaşlı adam adı verilen en küçük kardeşim sabah vakti bulmuştu onu. Babam küçük bedenini dürterek yokladı. Sanki dört bacak ve bir boyundan ibaret gibiydi. Babam bulutsuz gökyüzüne baktı. Kuraklık zamanlarında sürekli gökyüzüne bakar, Allah'tan yağmur dilerdi. Leşin etini yiyemezdik. Çünkü dinimizde bıçakla kesilerek ölmeyen hayvanın eti temiz sayılmaz. Akbabalar üstümüzde daireler çizmeye başlamıştı bile. O kadar korkusuzdurlar ki başımızın üstünden her geçişlerinde gölgelerini hissediyorduk. O sabahki kuru rüzgarın sesi ve annemin mırıldandığı dualar hala kulağımda. Annem her ne olursa olsun günlük ibadetlerini hiç ihmal etmezdi. Eğer bir insan hasta ise günde 5 yerine 3 kere ibadet edebilir ve bunu telafi etmesi gerekmez. Ama annem her zaman 5 vakit ibadetini yerine getirirdi. Müslümanlar ibadet etmezden önce Allah'a dua ederken saf ve temiz olabilmek için yıkanırlar. Allah'ım bu abdest ruhumu temizlesin. Bizlerin ve hayvanların hayatta kalabilmesi için ancak yettiğinden yıkanmak için suyumuz yoktu. Annem su bulamadığı zamanlar kumla yıkanırdı. Günde 5 defa çalıların dibinden, kimsenin üzerine basmadığı topraktan dikkatlice avucunu alır ve sanki elinde su varmış gibi yüzünü ve ayaklarını yıkardı. Sonra hasır örgü seccadesini yuvarlayarak açar, doğuya Mekke'ye doğru serdikten sonra eğilir, çömelir, dualar ederdi. Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun elçisidir. Bizim saatimiz güneşin kendisiydi. 5 vakit ibadetin saatlerini, tan vakti, öğlen, gün batımından önce, gün batımından sonra, gece diye takip ederdik. Annem namazını bitirdikten sonra hasır seccadesini rulo yapar ve yuvarlak kulübemizin içine götürürdü. Annem evimizi galol ağacının uzun köklerini kullanarak yapardı. Bu esnek kökleri toprağın altından söküp bir kubbe gibi birbirine tutturur, sonra da bunu otlardan ördüğü hasırla kaplardı. Ailemizin işçisi annemdi. Yemeği pişiren, çocuklara bakan, evimizi inşa eden, üzerinde uyuduğumuz hasırları ve sepetleri ören, tahta kaşıkları yapan idi. O bir aşçı, inşaatçı, doktor ve benim tek öğretmenimdi. Annem o gün yavru deve ile ilgili hiçbir şey söylemeden, "İnşallah bu sabah keçilerimizin sütü iyidir," dedi. Her sabah biz keçi ve develeri sağmaya giderken böyle söylerdi. Annemin hayvanlarla bambaşka bir iletişimi vardı. Onlara dokunduğunda sakince dururlardı. Ben süt sağarken kovayı tekmelemesinler diye uğraşıp dururdum. Ama annem sağarken önünde "hadi sütümüzü sağ" dercesine öylece dururlardı. Annem de bu işi yaparken onlarla şakalaşır, şarkılar söylerdi. O sabah en çok sütü beyaz vermiş, annem de bunu 8'e bölerek hepimize paylaştırmıştı. Sonra babamın gözlerinin içine baktı ki bunu çok nadiren yapardı, elindeki süt kasesini ona doğru uzattı ve bir an için kaseyi birlikte tuttular. Babam öyle kuvvetliydi ki en büyük keçimizi bile havaya kaldırabilirdi. Somali'nin en güçlü, en büyük kabilesi olan Darutlardandı. Darutların lakabı Libah, aslandır. Babam gördüğüm en uzun boylu adamdı. Düzlüklerin ötesinde gördüğü bir ceylanın dişi mi, erkek mi olduğunu ayırt edebilecek kadar keskin gözleri vardı. Yakışıklı olduğunu biliyordum. Çünkü kadınların onun dikkatini çekmek için nasıl şakalaştıklarını görmüştüm. Yabancı adamı devesini kampımıza getirene kadar takip ettim. Bu kederli adam ve devesine ne olduğunu öğrenmek istiyordum ama keçileri de bırakamazdım. Birden yaşlı adamın Tugun ilerisinde dolaşıp yakacak çalı çırpı aradığını gördüm. "Kalli, Kalli, buraya gel, buraya gel," diye seslendim. Neden yakacak aradığını merak etmiştim. Tugun dibinde durup bana doğru eğildi. "Neler oluyor?" diye sordum. "Annem büyük bir ateş istiyor," dedi. Kuzenlerden biri iyileştirmesi için hasta bir deve getirdi de. Yaşlı adamın sevimli bir yüzü, parıldayan beyaz saçlarının altında yuvarlak kahverengi gözleri vardı. Ailemizin en güzeli olan anneme benzerdi. Ama bunu kimse dile getirmezdi. Çünkü bu cinlerden birinin dikkatini çekebilir ve ona zarar verebilirdi. "Buraya gel yaşlı adam," dedim. "Keçileri sana bırakmak zorundayım çünkü ben annemi görmeliyim." Kardeşim durakladı ama aslında keçilere bakabilecek yaştaydı. Oğlanlar küçükken koyun ve keçilere bakarak ileride kendileri için en saygın iş olan deve çobanlığına hazırlanırlar. Normalde çakalların yakında olduğunu söyleyip onu korkutarak bırakmazdım ama bugün olanları öğrenmeyi öyle istiyordum ki eğer yaşlı adam keçilerden birini kaptırırsa dayak yemeyi bile göze alabilirdim. Birileri işimin başında olmadığımı fark etmesin diye evimize doğru korka korka süzüldüm. Ama zaten bu sıska kızı fark eden olmadı bile. Evimizin yanı başında yanan ateşin ve pişmekte olan çayın kokusunu alabiliyordum. En büyük ablam 2 bardağa çay koyuyordu. Çayın kokusu iyice çıksın diye çaydanlığı kaldırıp yukarıdan döküyordu. Sonra birini babama, diğerini de yabancı adama ikram etti. Yetişkin bir kadın gibi yüzlerine değil, sadece yere bakıyordu. Çayı neden annemin vermediğini merak etmiştim. Kulübemizin yanında duran hasta deve tekrar silkinmeye ve seyirmeye başlamıştı. Deve sara nöbeti geçiriyordu. Annem kulübemizin gölgesine çömelmiş, dikkatle seyrediyordu. Sanki deveyi satın alacakmış gibi her yaptığını izliyordu. Devenin karnı bebeğinden dolayı şişmiş, açık kahverengi derisinde sıyrıklar vardı. Dizleri yere düşüp kalkmaktan yara olmuştu. Annem hayvana transa geçmiş gibi keskin gözlerle bakıyordu. Sessizce annemin arkasına geçtim. Ne yaptığını iyice görmeliydim. Çünkü ben de şifacı olmak istiyordum. Annem çay içmekte olan misafirimize baktı. Adam babamın uzaktan akrabasıydı. Babam kadar uzun boylu değildi. Acayip şekilli bir kafası ve deve kuşu gibi bir boynu vardı. Annem onu babamla çay içip politika ve çatışmalar hakkında konuşurlarken izlemeye devam etti. Nasıl bir insan olduğunu anlamıştı. Sopasının ucuna yapışan kurumuş kan ve deve tüylerini fark etmişti. Ayağa kalktı ve deveye yavaşça yaklaşarak yumuşak bir sesle "Allah bahvain, Allah büyüktür" diye mırıldandı. Elini devenin yanağına koyarak yavaşça uzun boynunu omzunun üzerinden göbeğine kadar sıvazladı. Deve kaçmaya yeltenmiyor ama hala titriyordu. Annem onun içindeki yavruyu hissederek elini kocaman karnının üzerinde gezdirdi. Hayvancağız o kadar sıska idi ki hamile olduğu halde kaburgaları görünüyordu. Annem kulağını hayvanın göbeğine dayayıp içerideki minik canlının kalp atışlarını dinledi. Sonra yavaşça doğrulup devenin siyah dudaklarından damlayan köpükleri eliyle sildi. Sonra bunu parmaklarının arasından ovalayıp tadına baktı. Ağzını açıp kalın dilini ve dişlerini inceledi. Hayvan işediğinde ıslak kumdan avucuna alıp kokladı. Annem sanki bir şey yapmak için doğru zamanı bekliyor, uzaklardaki tepelerin ardında yavaş yavaş batan günü seyrediyordu. Annem yıldızların hareketlerinin ne anlama geldiğini ve mevsimlerin ne zaman gu yağmurlarından haga, kurak mevsime döneceğini anlardı. Bir işin ne zaman yapılması gerektiğini, ne kadar bekleneceğini bilirdi. Annem örgü yuları geriye doğru çekip hayvanı yere oturtmak için tatlı tatlı konuşmaya başladı. Devenin uzun kulakları annemin sesini takip ederek peş peşe dönüyordu. Hayvan yere bütün ağırlığınca çöktü. Önce ön dizlerinin üstüne çömeldi. Sonra arka bacaklarını büktü ve altına toplayıp oturdu. Develer uzun boylu olduklarından yük yüklemek ve üzerlerine binebilmek için oturmaları gerekir ve bunun için eğitilirler. Annem de yere çömeldi. Böylece deve ile göz göze gelmişti. Kampta ortalık çok sessizdi. Erkekler konuşmayı kesmiş, kadınlar tencerelerini bırakmıştı. Sanki ateşten yükselen duman bile bir şeyi bekliyordu. Annem uzanıp ellerini küçük bir çocuğu okşar gibi devenin yüzüne koydu. Doğruca gözlerinin içine bakarak hafif hafif devenin yüzüne vurmaya başladı. "Çık dışarı şeytan, git buradan, seni istemiyoruz." Annem kaç kere vurması gerektiğini ve cini dışarı çıkarmak için ne kadar uğraşması gerektiğini biliyordu. Boynunda taşıdığı deri kaplı muskayı eline aldı ve Kur'an'dan ayetler okuyarak hayvanın burnuna, ruhunun kapısına dokundurdu. Deve birkaç nefes boyu hareketsiz kaldı ve sonra titremesi geçti. Normal bir deve gibi geviş getirmeye başladı. Annem ayağa kalktı ve babamla kuzeninin yanına girmeden önce başörtüsüyle yüzünü kapattı. Yere bakarak kötü bir cinin devenin içine girdiğini ve Sara nöbetlerine sebep olduğunu anlattı. "Ay küçülmeden doğuracak," dedi. Cin artık gitmişti ama devenin doğurana kadar suya ve beslenmeye ihtiyacı vardı. Cin tekrar gelirse devenin mücadele edecek gücü olmalıydı. "Hiç yemiyor," dedi kuzen. "Çok korkmuş," diye açıkladı annem. "Ona sevgi dolu ve iyilikle davranmalısın. O zaman yiyecek ve şişmanlayacak." "Hiya, anlaşıldı," dedi babam. "Bir keçi keselim, bunu kutlayalım ve bu cinden bizi kurtardığı için Allah'a dua edip şükredelim." Babam keçi der demez yerimden fırlamam gerekirdi. Çünkü babam başını çevirdiği anda beni görüverdi ve daha ben kaçamadan kolumu yakaladı. Beni kendine doğru çekip yüzüme adam akıllı bir tokat attı. Burnumdan damlayan kan ağzıma giriyordu. Beni yeniden tartaklıyordu ama elinden kurtulup otluğa kaçtım. Tugun altı gökyüzünden daha karanlık olduğundan hiçbir şey göremiyordum. Bacaklarımın yırtılmasına aldırmadan sivri kayaların, dikenli galol çalıların üzerinden atlıyordum. Karanlıkta keçilerimizden bebekin sesi duyuluyordu. Her zaman çok gürültü çıkardığı için ona bu adı takmıştık. Yaşlı adam Tugun içinde peşinde keçilerle yürüyordu. Gölgelerin arasında onun gümüş renkli başını görünce çok rahatladım ve ağlamaya başladım. Kolum kırılmış gibi çok acıyordu ve geri döndüğümde babamın beni tekrar döveceğinden emindim. O an annemin ellerini yüzümde hissetmek istedim. Bir deve insanın öz kızından daha mı değerliydi?